Ayrım 6. Sayfa 42. 2. 1930-1940 yılları. Çağdaş Türk edebiyatı dünyasının eklektik bir yapıya sahip olduğu, kaynağının da sonucu akla çıkan farklı kaynaklardan beslendiği çerçevesinde farklı zamanlarda farklı tavırlar ortaya çıkar. Tanzimat'ın birinci nesli, özellikle Namık Kemal, dil konusunda Türkçenin Arapça ve Farsça karşısında ayrı bir varoluş gösteremediği biçiminde bir görüş belirtirken, milli duyguları da uyandırıyordu. Tanzimatçılar, Türk milleti diye bir kavramı gündeme getiriyor, aynı zamanda Yunanlılar kendi milletlerini, Sırplar kendi milletlerini, Yahudiler de kendi milletlerini öne alıyorlardı. Bunda da en büyük etken, Osmanlıları parçalayarak yok etmek isteyen Avrupalıların yaptığı propaganda ve çalışmalar gözüküyordu. Dipnot 1. Fransız Büyük Devrimi'nin ortaya koyduğu milliyetçilik fikirleri, devamlı olarak Nizam-ı Cedid devrinde Osmanlı İmparatorluğu'nda yayılmaya başlamıştı. Milliyetçilik, ilkin yabancı propagandasıyla ve siyasi maksatlarla imparatorluğun Hristiyan halkına aşılandı. Napolyon Bonaparte, Avusturya ile imzaladığı Kaliforniya Antlaşması'ndan sonra 1797, Akdeniz'i Fransız Gölü haline getirmek için Mısır'ı almaya karar verince, bu düşüncesini kolayca gerçekleştirmek yollarını aradı ve İyoniyen adalarına yerleşmesinden faydalanarak Rumları Osmanlı İmparatorluğu'na karşı kışkırtmaya başladı. Komutanlarına verdiği bir emirde çalışmalarının amacını şu satırlarla belirtti. Halkı kazanmak için elinizden geleni yapınız. Eğer halkın bağımsızlığa eğilimi artarsa bağımsızlık duygusunu körükleyiniz. Komutanlarının bu amaca doğru başarı ile ilerlediklerini bildiren raporları alınca, Yunanistan'da kabarmaya başlayan millet taassubu, din taassubundan daha kuvvetli olacaktır dedi ve dağlı Rumlara silah ve cephane yüklü gemiler gönderdi. Parantez aç, Ordinarius Profesör Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi C5-S101 kapa. Tanzimat aydınları bu propagandaların yansıması halinde Türkler için Osmanlı unsurları üzerinde bir milleti hakime ifadesini savunuyorlardı. Dipnot 2. Şinasi, Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi. Sayfa 43. Ancak Avrupa edebiyatının büyüsüne kapılan Türk sanat ve edebiyat adamları bazı konularda sürdürülen Türkçü düşüncelerden çok kendisine Avrupa edebiyatını örnek almış eserler vermeye çalıştılar. Divan edebiyatını kavrayış ve ona itirazlar da Avrupayilik adına giderek Avrupayi bir sanat adına yapıldı. Bu çığır Fecri Ati topluluğunda noktalanmış oldu. Bu çığırı aşırı Avrupayi bulanlar, taklitçilikle suçlayanlar yok değildir. Ama bunlar daha çok ferdi çıkışlardır. Halit Ziya, bir edebiyatın mutlaka filan veya falan bayrağa sarılmış olması mı lazım? Dipnot 3 diyerek bir aşırı noktayı işaretleyişini, edebiyat-ı cedidicilerin başını çeken Fikret'in, toprak ve vatanım nev-i beşer milletim, dipnot 4, mısraları destekliyordu. Dipnot 3, Ruşen Eşref Ünaydın, diyorlar ki S58. Dipnot 4, Tevfik Fikret, Haluk'un Amentüsü'nden. Aynı dönemde hümanizme de felsefi anlamıyla insan taparlık çizgisini apaçık söyleyerek bir başka ifrat noktasını daha ortaya koydu. Ey ruh-i kainat, takdis edin, beşer takdise müstehaktır, odur Rabbi hayru şer, Rabbi mümkinat. Dipnot 5, Tevfik Fikret, Haluk'un Defterinden. Böylece ilk tepki, bir takım aşırı uçlara kadar ulaşarak yeni bir çıkış yapabilecek psikolojiyi hazırlamış oldu. Ancak bu yeni çıkış başka bir çerçevede, milli varoluş çerçevesinden başladı. Genç Kalemler Dergisi çerçevesinde toplanan bir grup sanatçı, sonunda bu milliyetçilik adına çıkışı bir topluluk çıkışına çevirebildiler. Ama ne de olsa bu konularda edebiyat-ı cedidenin milli bir edebiyat olmadığını söylemekten ve divan edebiyatının hala şiirde kullanılmakta olan unsurlarının da milli olmadığını ileri sürmekten ibaretti. Yani ilk tepkide görüldüğü gibi bir saldırı duygusu taşımıyordu. Ziya Gökalp, Fuzulileri, Bakileri, Nedimleri bizim klasik şiirimizi addetmek doğru değildir, diyordu. Dipnot 6. Ziya Gökalp. Tevfik Fikret ve Rönesans. Muallim Dergisi. Nüshayı Mahsusa. Evkaf Matbaası. İstanbul. 1333 S420. Sayfa 44. Bu bakımdan milli edebiyat denilen Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin, M. Emin Yurdakul gibi sanatçıların oluşturduğu dönem daha çok ikinci bir tepkiye hazırlıktır. Milli duyguların kabartılmaya başlandığı, onun sanat ve edebiyatının ne olabileceğinin araştırıldığı, biraz da toplumsal ve politik başarısızlıkların etkisiyle kısık bir sesi aşamayan denemeler dönemidir. Bu hareket, o günlerin politik yanını oluşturan ve Türkçülük idealini kendi hedefleri içinde bulunduran İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin de etkisi altındadır. İlk tepkinin başladığı yıllarda Şinasi'nin içinde yabancı dillerden kaynaklanmayan bir Türkçe ile kaleme aldığını söylediği kıta, Ziya Paşa'nın asıl şiirimizin halk arasında yaşayan Kayabaşı ve türküler, asıl Türkçenin de yine halkın konuştuğu basit Türkçe olduğunu savunduğu şiir ve inşa makalesi ve Namık Kemal'in Arapça ve Farsça kelimelerinden temizlenmesi gerektiğini sık sık ifade ettiği çeşitli eleştiri yazıları daha sonraki dönemlerde devam ettirilmemiş, az çok devam ettiyse de sesini duyuramamış ilk denemeler olarak kalmışlardır. Genç kalemler çevresindeki sanatçılar bu ilk deneme örneklerinin gerisini getirdiler. Bir milli edebiyat çığırı açtılar. Ama onların asıl hedefleri selefleri durumundaki edebiyat-ı cedide sanatıydı. Bu yüzden divan edebiyatını eleştirme konusunda çıkış sayılabilecek çizgide değillerdi. Yalnız edebiyat-ı cedideden uzaklaştıkça, onun etkisi azaldıkça divan edebiyatı adına artan bir çizgi oluştu. 1922 yılında Köprülüzade Mehmet Fuat, milli edebiyat içinde yer alan bir araştırmacı olarak şunları söylüyordu. Sayfa 45. Halkın söylediği bir lisan ve ahengini anladığı bir vezinle yazı yazmak, onlar için barbarlıktan başka bir şey sayılmazdı. İşte, halkı sürünen hayvanlara benzettiği için eski şairler mütemadiyen hayattan uzaklaştılar. Milletin ruhundan kopan sesleri duymamak maksadıyla kulaklarını tıkadılar. Dışarıdaki alemi görmemek için gözlerini kapadılar. Nihayet kör, sağır bir halde eski acem divanlarında gördükleri yapmacıklığı, sahte alemi kendi hakiki muhitleri addederek onun gülleri, bülbülleri, akarsuları, pervaneleri arasında hayatsız terennümlere daldılar. Dipnot 7. Köprülüzade M. Fuat. Hayat ve Edebiyat. Tevhid-i Efkar Dergisi. 18 Mart 1922. Ziya Gökalp bu yeni tepkinin hazırlık döneminde onun temelini şöyle anlatıyordu. Vakıa o zamanki Tanzimat'tan mukaddem, Osmanlılık'ta da tefriki cins meselesi yoktu. Kimsenin aslı menşei sorulmazdı. Fakat tefriki din meselesi vardı. Dipnot 8. Kazım Nami Duru, Ziya Gökalp, S61. Artık her şeyin aslı menşei sorulacaktı, ırkı sorulacaktı. Hatta bu iş için Türkiye'nin çeşitli yerlerinden örnek insanların kafa tasları üzerinde antropometri çalışmaları yapılacak, 64 bin kişiye uygulanan çalışma sonunda bir Türk tipi çizilecekti. Dipnot 9. Afet Uzmay İnan. Türkiye halkının antropolojik karakterleri üzerinde büyük anket ve sonuçları. TTK Belleteni 4-13 1940 S39-51. Bu işe hazırlık anlamında Yunus Emre'nin ve Mimar Sinan'ın mezarları açılıp kafatasları üzerinde çalışmalar yapılacaktı. Dipnot 10. Cumhuriyet Gazetesi 6-8-1935 1-7-R. Türkiye Cumhuriyeti varlığını 29 Ekim 1923'te başlatır. Bu tarih Anadolu'nun vatan özelliğini kazanışını veya Türk toplumunun bağımsız bir döneme geçişini ifade etmez. Çünkü Anadolu yüzyıllarca süren kültürel ve sosyal birçok konuda kendini göstermiş bir hayatın sonunda tabii bir vatan haline gelmiştir. Her yanı saran sanat eserleri, göklere doğru uzanan sülün gibi minareler, bunun kimsenin inkar edemeyeceği şahitleridir. İstiklal Savaşı da aslında Akif'in ifade ettiği gibi hiç zincire vurulmamış bir toplumun bağımsızlığını yitirmeme savaşı olarak anlaşılabilir. Gerçi düşman birçok yere girmişti ama bu düşman idaresi altına girmeden daha işgal etme çalışmaları sırasında Türk toplumunun direnişiyle karşılaşmış, kısa zamanda derlenip toplanan toplum topyekün bir karşı saldırıya geçerek işgal çalışmalarına son vermiş, böylece bağımsız yaşamaya bir kere daha hak kazanmıştır. Bağımsızlığını perçinlemiştir. Sayfa 46. Onun için 1923 yılını daha çok kültürel anlamda bir başlama olarak anmak gerekir. Bu kültürel oluşum hazırlık döneminde anlatıldığı gibi birdenbire ortaya çıkmış değildir. Lale devirlerinden, 3. Selim'den, 2. Mahmut'tan ve Tanzimat-ı Hayriye fermanından beri yavaş yavaş su yüzüne çıkan bir başkalaşma vardır. Ne var ki Osmanlı Devleti'nin son zamanlarındaki çöküntüler içinde sık sık krize düşmüş, yön değiştirmiş, kendi içinde bir bütünlüğe erememiş, devletle omuz omuza vererek gerçekleşme şansını yakalayamamıştır. 29 Ekim 1923, Cumhuriyet'in ilan tarihi olarak daha önce yapılamayan ve topyekün batılılaşma hareketinin de başlama tarihidir. Cumhuriyet bir yönetim biçiminin adı olmaktan öte Avrupa'yı bir kültürü de yedeğinde taşıyan, onun için kültürel etkinliği de en az yönetim kimliği kadar önemli olan bir kavramdır. 1923'ten 1930 yılına kadar Cumhuriyet kurulurken amaçlanan inkılaplar gerçekleşir. Birkaçı hariç Türk inkılapları yapılmış, bu doğrultuda bir toplumun oluşması için gerekli önlemler alınmıştır. Daha önce Ziya Gökalp, bu inkılaplar konusunda eserleri içinde birçok teklif yapmıştı. Avrupa'yı bir sistemin hukuki ve sosyal yapısı üzerindeki bu planları sonradan yaklaşık olarak uygulanmıştır. Yani Cumhuriyet öncesinde Latin harflerinin basında ara sıra kullanılması gibi birkaç örnek dışında uygulanmamış da olsa inkılaplar düşünce olarak vardı, konuşuluyordu. Sayfa 47. Cumhuriyet bütün bu düşüncelerin uygulanabileceğini gösterdi. Gerekirse zor da kullanılarak Avrupa'yı bir toplumun oluşması konusunda önemli sayılabilecek adımlar attı. 1930 yılına kadarki dönem, inkılapların tekrar gündeme geldiği ve yerleştirilmeye çalışıldığı daha çok bir kuruluş dönemidir. Asıl kültürel cumhuriyet 1930'lu yıllardan sonradır. Özellikle edebiyat alanında o yıllara kadar Osmanlı'nın son yıllarından beri sürüp gelen milli edebiyatın etkileri, akisleri veya uzantıları devam eder. Bir inkılap edebiyatının oluşması için 1930'ları beklemek gerekmiştir. Milli edebiyat bu dönemin bir hazırlığıdır. Bu yaklaşım hem yapılan inkılaplar yüzünden hem de kültürel tavır yönünden geçerlidir. 1912 yılından beri kendine düşen görevi yerine getiren ve Ziya Gökalp'in düşüncelerinin en sıkı bağlısı olarak kalan Türk Ocakları, bu hazırlık döneminin en önemli kuruluşudur. Ancak temelde bir Osmanlı kuruluşu olan, o dönemlerin Türkçülük idealini topluma ulaştırmaya çalışan, Türkiye Cumhuriyeti'ne yaptığı inkılaplarda en büyük desteği sağlamış olan Türk Ocakları, kendi başına bir kuruluş, devlet içinde devlet gibi hareket ettiği için, devletin kendi işlerini kendisinin görmesini sağlamak yolunda kapatılma kararı alındı. Bu, tek başlı bir yönetim için gerekliydi. Yalnız bu, açıktan kapatma şekli değildir. Ocağın yöneticileri, önemli devlet kademelerine atanarak başsız bırakılır. Böylece milli edebiyatın yuvası dağılmış olur. Türk ocaklarının yerine halk evleri açılır. Onların edebiyatı ise artık bir inkılap edebiyatıdır. Ayrıca 1930'lu yıllar Türkiye Cumhuriyeti tarihinde dergi konusunda önemli bir dönüm noktasıdır. İlk yıllar matbaaların kendilerini yeni alfabeye hazırlamaları ile geçer. Yeni yazıyı yazıp okuma hemen birdenbire olmaz. İlk yıllarda bir de bu problemle uğraşılır. Halk evleri her türlü eğitim çalışmalarına katılır. Müzik, folklor, tiyatro, konferans, eğlence, dans. Ayrıca buralarda bir kültürel çevre de oluştu. Bu çevreler kendilerini bir takım dergilerde göstermeye başladılar. Bunun sonucunda çok küçük yerleşim birimlerindeki halk evleri bile dergi yayınlamaya girişti. Birçok ilçede bu tür çalışmalar yapıldı. Bu kültürel çalışmalar halkçılık ilkesinden ve Halk Evleri adından etkilenerek bir inkılap edebiyatı kuramının gelişmesine yol açtı. Ülkede egemen olan tek parti de zaten böyle bir edebiyatın oluşmasını istiyor ve bu noktadaki kontrolü elden bırakmıyordu. Divan edebiyatına ikinci tepki böyle bir ortamda filizlendi. Halk edebiyatı adına divan edebiyatı ağır bir dille eleştirildi. Gerçi milli edebiyat halk edebiyatını öne çıkarmıştı ama tavrında bir tepki özelliği yoktu. 1930'lu yıllar bu yeni tepki açısından önemlidir. Nasıl divan edebiyatı tartışması deyince ilk akla gelen Namık Kemal'in başlattığı ve en yüksek dozajını yaşattığı bir hücum dönemi akla geliyorsa, bunun dışında bir divan edebiyatı tartışması düşününce de 1930'lu yıllar hatırlanır. İlk tepki daha çok hakiki edebiyatın gölgesinde yürütülen bir hücumlar silsilesiydi. Söz konusu yıllardaki hücumlarda halk edebiyatı ve milli edebiyat kavramlarını içine alan bir inkılap edebiyatının gölgesinde yapılır. Aslında bu yeni tepkiyi verirken 1945 yılında yayınlanan, neredeyse bu tepkinin tümünü bünyesinde toplayan Abdülbaki Gölpınarlı'nın Divan Edebiyatı Beyanındadır adlı kitabına kadar uzatmak, onun yayınlanışı üstüne Nurullah Ataç'ın İzmir'de yayınlanan Fikirler Dergisi'ndeki divan edebiyatı içerikli yazılarını gündeme getirmek gerekir. Ancak bu kitap ve dolayısıyla yapılan itirazlar, daha önce şurada burada yazılmış, az çok açıklığa kavuşturulmuş düşüncelerdir. Gölpınarlı'nın söyledikleri, daha önce bir tepki duyma biçiminde ifade edilmiş şeylerdi. Gölpınarlı bunları kendi üslubu içinde ve bütün halinde bir kitap boyutlarında sundu. Ataç'ın yazdıkları da daha önce değişik kişilerce ve değişik yerlerde ortaya konulmuştu. Bu bakımdan tartışmada ölçü olarak 1930-1940 yılları alındı.